Ayrım 18. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 162. 3. Kısım. Efendi Costa, benim yeni ve gizemli çalışma arkadaşım, meğer ne kadar da meşgul bir adammışsın. Requie'nin ofisi Locke'nin geçen ziyaretinde olduğu kadar dağınıktı. Locke kart destelerini Requie'nin masasının üstündeki ve yakınlarındaki çeşitli noktalarda gelişi güzel istiflenmiş halde görmekten memnuniyet duydu. Tırmanma dolabı iki tablo arasında bulunan ve önceki ziyaretinde fark etmediği bir duvar nişine açılıyordu. Balkon kapısındaki sineklik telinden dışarıya bakmakta olan Requie'nin üstünde siyah klapalara sahip bordo renkli ve kalın bir frak ceket vardı. Adam eldivenli ellerinden biriyle çenesini kaşıyıp göz ucuyla Locke'yi süzdü. ''Aslına bakarsan,'' dedi Locke, ''Jerome ile birlikte birkaç sakin gün geçirdik, tıpkı sana söz verdiğim gibi.'' Geçtiğimiz şu son birkaç günü kastetmiyorum. Tal Verrar'daki son 2 yılınızı sorup soruşturdum. Ben de öyle ummuştum. Sonuç aydınlatıcı mıydı bari? Fevkalade, gel lafı dolandırmayalım. Ortağın kasa odam hakkında Azura Galardi'nin ağzından laf almaya çalışmış. 1 yıldan uzun bir süre önce bahsettiğim kadının kim olduğunu biliyor musun? Selendry genç adamın biraz solunda yavaş yavaş volta atıyor, sağ omzunun üstünden onu izliyordu. Elbette zanaatkarlar loncasının kendini bir şey zanneden o ustalarından biri. Jerome'a onu nerede bulacağını ben söylemiştim. Peki kasa odamın tasarımında onun parmağının olduğunu nereden biliyordun? Zanaatkarlar meyhanelerinde içki ısmarlayarak ve duyduğun her öyküye olağanüstü ilgi çekiciymiş gibi davranarak ne kadar çok şey öğrenebileceğini bilsen şaşarsın.
Anlıyorum.
Ama o yaşlı kaltak ortağıma hiçbir şey söylemedi.
Söylemedi tabii. Üstelik o kadarıyla yetindi. Sorguya çekildiğinden beni haberdar bile etmedi. Ama birkaç gece evvel sokağa haber saldım. Ve anlaşılan o ki güvenilir gözler listemde yer alan bir bira satıcısı, bir keresinde ortağının tarifine uyan birinin gökten düştüğüne tanık olmuş.
Evet, Jerome, lonca hanımının sohbeti yarıda kesmek için eşsiz bir yöntemi olduğunu söylemişti.
Eh, Selendry dün akşam onunla kesintisiz bir sohbet gerçekleştirdi ve Jerome'un ziyaretiyle ilgili mümkün olduğunca çok şeyi hatırlamaya teşvik edildi.
Teşvik mi edildi?
Para yoluyla Efendi Costa.
Aa.
Ayrıca anladığım kadarıyla Gümüş Marina'daki bazı çetelerime de sorular yöneltmişsin. Jerome'un lonca hanımı Galardin'e yaptığı ziyaret sırasında.
Evet, yaşlıca bir adamla ve bir kadınla konuştum. Adamın adı Drava'ydı, kadınınki de dilimin ucunda.
Armania Cantazzi.
Hah, oydu, teşekkürler, çok güzel bir kadın. Onunla iş meselelerinin ötesine geçmeye ve biraz dostluk kurmaya çalıştım ama gösterdiğim ilgiden pek hoşlanmadı.
Çok doğal, Armanya diğer kadınların ahbaplığını yeğler.
İşte bunu duymak içimi rahatlattı, paslandığımı düşünmüştüm.
Nakliyat konusunda meraklıymışsın, gümrük görevlilerinin asla duymayacakları türden nakliyatlara... Adamlarımla biraz pazarlık yapmışsın ama devamını getirmemişsin. Neden?
Jerome ve ben biraz düşünüp taşındıktan sonra nakliye ihtiyacımızı Tal Verrar'ın dışından gidermenin en akıllıca yol olduğuna karar verdik. Böylece senden çalacaklarımızı taşımak için birkaç küçük mavna kiralayabilir ve bir salapurya ayarlamanın gerektirdiği daha karmaşık muamelelerden kaçınabilirdik.
Eğer kendi kendimi soymayı planlasaydım herhalde sizinle aynı fikirde olurdum. Bir de simyacılar meselesi var. Son 1 sene içinde birkaçına uğradığına dair güvenilir bilgiler edindim. Hem itibarlı olanlara hem de olmayanlara.
Elbette ateş yağı ve asit kullanarak elden düşme mekanik aygıtlar üstünde bazı deneyler yaptım. Böylelikle kendimi maymuncukla kilit açmak gibi zahmetli bir uğraştan kurtarabileceğimi düşündüm.
Deneylerin sonuç verdi mi peki?
Böyle bir bilgiyi sadece bir işverenimle paylaşabilirim, dedi Locke sırıtarak.
Şimdilik bunu atlayalım, fakat sahiden de bazı işler çevirdiğiniz kesin. Birbirinden bağımsız tüm bu faaliyetler bir araya geldiklerinde hikayeni destekliyorlar. Lakin tek bir şey daha var.
Nedir?
Merak ediyorum da 3 gece önce kendisiyle görüştüğünüzde ihtiyar Maxila nasıldı?
Loki ansızın Selendri'nin artık volta atmadığını fark etti. Kadın onun birkaç adım arkasında kıpırdamadan bekliyordu. Madrabaz bekçi bana şöyle güzel bir palavra ve onu atmaktan ne zaman vazgeçeceğimi bilmem için akıl ver diye düşündü genç adam.
Hıyarın tekiydi. Bu bir sır değil ki. Sokaktaki çocuğa sorsam o da aynını söyler. Ama Mon Magisteria'ya uğradığınızı kabul ediyorsun öyleyse.
Uğradık, Stragos'la baş başa görüştük. Aklıma gelmişken çetelerine sızdırdığı casusların saptanmadığını zannediyor.
Niyetim de oydu, fakat sahiden de hiç oturduğun yerde oturmuyorsun Leocanto. Acaba Tel Verrar'ın Arhon'u senden ve Jeron'dan ne istiyor olabilir? Hem de gecenin bir yarısı. Üstelik bizimle öylesine ilginç bir konuşma yaptığın gece.
Loki düşünecek birkaç saniye kazanmak amacıyla iç geçirdi. Soruna cevap verebilirim dedi uzatabildiği kadar makul bir tereddütün ardından. Ama hoşuna gideceğini sanmıyorum.
Tabii ki gitmeyecek, sen yine de söyle.
Loki iç geçirdi. Ya bir yalana balıklama dalacak ya da pencereden dışarı balıklama atılacaktı. Jerome'a ve bana ücretimizi ödeyen kişi Stragos, muhatap olduğumuz aracılar da onun casusları. Kasa odanın ziyafet sonrası bir kilere dönüşmesini isteyen kişi o. Kulağımızı çekme zamanının geldiğini düşünmüş. Dişlerini sıkan Rekui'nin yüzünde silik çizgiler belirdi ve adam ellerini arkasında kavuşturdu.
Bunu onun ağzından mı duydun?
Evet.
Planları hakkında size bizzat briefing verdiğine göre ikinizi de çok saygı duyuyor olmalı. Peki ya kanıtın?
Hayatını karartmaya yönelik planlarıyla ilgili kendisinden imzalı bir beyanname istedim ve Stragos da bunu seve seve yerine getirdi. Ama öyle sakarım ki bu gece buraya gelirken o beyannameyi kaybettim. Loki soluna dönüp kaşlarını çattı. Etten kemikten eliyle ceketinin altındaki bir şeyi tutan Selendri'nin kendisini dikkatle seyrettiğini görebiliyordu. Tanrılar aşkına bana inanmıyorsanız hemen şimdi pencereden atlayabilir ve hepimize bir sürü zaman kazandırabilirim.
Hayır, şimdilik parke taşlarını beyninle boyamana gerek yok dedi Rekoin bir elini kaldırarak. Lakin Stragos'un konumundaki birinin hem hiyerarşisinde hem de takdirinde nispeten düşük bir konuma sahip casuslarla doğrudan muhatap olması alışılmadık bir durum. Kusura bakma.
Bakmadım. Eğer bir tahminde bulunmam gerekseydi Stragos'un o veya bu sebepten dolayı sabırsızlandığını söylerdim. Sanırım sonuca daha hızlı ulaşmak istiyor ve onun adına kazanacağımız herhangi bir başarının ardından Jerome'u ve beni sağ bırakmak gibi bir niyetinin olmadığından emin sayılırım. Akla yatkın tek varsayım bu.
Üstelik öyle bir şey onu epeyce masraftan kurtarır herhalde. Stragos gibiler daima paraya insan hayatından daha fazla değer verirler.
Rekoin ince deri eldivenlerinin altındaki parmak eklemlerini çıtlattı.
İşin en can sıkıcı tarafı bunların kulağa fazlasıyla mantıklı gelmesi. Genel bir kuralım vardır. Eğer bir bulmacayla karşı karşıyaysan ve cevaplar zarif olduğu kadar da basitse birileri seni becermeye çalışıyor demektir.
Benim bir sorum daha var dedi Selendri. İkna edildiğiniz takdirde onu suçlayabileceğinizi bilmesine rağmen neden Stragos sizinle bizzat muhatap oldu? Daha önce bahsetmeyi akıl edemediğim bir şey daha var dedi Loki mahcup gözükerek. Bu mesele hem Jerome hem de benim için büyük bir utanç kaynağı. Stragos görüşmemiz sırasında bize şıra ikram etti. Konukseverliğini geri çevirmeye cüret edemediğimiz için ondan epeyce içtik. Stragos şıraya gizli ve durağan bir zehir kattığını iddia ediyor. Düzenli aralıklarla onun elinden panzehir almazsak bizi çok nahoş bir şekilde öldürecek bir şey. Yani onun avucuna düştük ve panzehiri istiyorsak uslu durmamız gerekiyor.
Eski bir taktik dedi Rekuin. Eski ama bir o kadar da güvenilir. Bu durumun bizi layıkıyla utandırdığını söyleyebilirim. Görüyorsunuz ya, dedi Locke. Daha şimdiden amacına ulaştıktan sonra bizi ortadan kaldırmanın bir yoluna sahip. Şu an için sadakatimize güveninin tam olduğundan eminim.
Buna rağmen ona ihanet etmek mi istiyorsun?
Dürüst ol, Requin. Stragos'un yerinde olsaydın panzehiri elimize tutuşturup bizi yolcu eder miydin? Biz onun gözünde çoktan ölüyüz. Yani artık can vermeden önce almam gereken iki intikam var. Stragos'un lanet olası caşırasına kurban gitsem bile ölmeden evvel Jerome'la hesaplaşmak istiyorum ve de Arhon'a zarar vermek. Sen hala her ikisini de gerçekleştirebilmek için elimdeki en iyi seçeneksin.
Makul bir varsayım, diye mırıldandı Requin daha ılıman bir tutumla.
Böyle düşünmene sevindim. Çünkü anlaşılan o ki bu şehrin siyaseti hakkında sandığımdan çok daha az şey biliyorum. Tanrılar aşkına, burada neler oluyor Requin?
Arhon ile Priori yine birbirlerine diş biliyorlar. Priori üyelerinden yarısı şahsi servetlerinin büyük bir bölümünü kasa odamda tutarak sahip oldukları kaynakların gerçek boyutunu Arhon'un casuslarından gizliyor. Kasa odamın boşaltılması yalnızca onları paralarından mahrum bırakmakla kalmaz, aynı zamanda beni de gözden düşürür. Şu durumda Stragos büyük bir kışkırtmaya maruz kalmadıkça bir iç savaş çıkarma korkusuyla beni asla devre dışı bırakamaz. Fakat kasa odamı soyması için sözüm ona bağımsız bir grubu desteklerse. Evet, işte bu tüm sorunlarını çözer. Ben seni ve Jerome'u avlamakla meşgul olurum. Priori de beni idam ettirmeye çalışmakla. Ve Stragos da bu esnada rahatça...
Requin Arhon'un ne yapacağını göstermek için bir yumruğunu avucuna vurup sertçe sıktı.
Ben Arhon'un da Priori konseyine tabi olduğunu sanıyordum, dedi Locke.
Teknik olarak öyle. Priori öyle olduğunu gösteren harika bir parşömene sahip. Stragos ise farklı bir görüş benimsemesini sağlayan bir kara ordusuna ve donanmaya.
Harika. Peki şimdi ne yapacağız?
Güzel bir soru. Yoksa başka bir önerin, komplon ya da kart numaran kaldı mı Efendi Costa?
Locke bunun Leocanto Costa'yı biraz daha insani göstermek için iyi bir zaman olduğuna karar verdi.
Bak, dedi, işverenim bana her ay bir kese dolusu para gönderen isimsiz bir şahısken ne yaptığımı çok iyi biliyordum. Ama artık başka bir şeyler dönüyor, bıçaklar çekiliyor ve sen vaziyete benim göremediğim tüm açılardan bakabiliyorsun. O yüzden bana ne yapacağımı söyle ve ben de yapayım.
Stragos, aramızda geçen sohbetle ilgili soru sordu mu?
Bahsini bile açmadı. Haberi olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen Jerome ile benim her halükarda o gece yakalanıp yanına götürülmemiz planlanmıştı.
Emin misin?
Olabileceğim kadar.
Söyle bana Leocanto, eğer kart hilelerini bana gösterme fırsatı bulamadan önce Stragos kendini açığa çıkarsaydı, ihanet ettiğin kişinin o olduğunu bilseydim yine de böyle davranır mıydın?
Locke bir müddet bu soruya kafa yoruyormuş gibi yaptı. Ona sahiden güvenseydim veya ondan hoşlansaydım ne düşünürdüm bilmiyorum. Belki de öyle bir durumda yalnızca Jerome'u sırtından bıçaklar ve Stragos için çalışırdım. Ama bizler Stragos'un gözünde sadece birer fareyiz, öyle değil mi? Kahrolası birer böcekten farksızız. Stragos şımarık orospu çocuğunun teki, Jerome'u ve beni tanıdığını zannediyor. Ondan hiç mi hiç haz etmiyorum. Başımıza şu zehir belasını açmasını saymıyorum bile.
Böyle bir nefret uyandırabildiğine göre ikinizle de uzun uzadıya konuşmuş olmalı, dedi Requin bir tebessümle. Pekala, teşkilatıma katılmak istiyorsan bunun bedelini ödemen gerekiyor. O bedel de Stragos.
Ah, tanrılar aşkına, bu da ne anlama geliyor?
Stragos kesin kes öldüğü veya nezaretim altına girdiği zaman istediğine kavuşacaksın demek oluyor. Günahhanede oyunlarımı yönetebileceğin bir yerin ve bir maaşın olacak. Ayrıca şu zehirle ilgili olarak elimden gelen her türlü desteği sağlayacağım. Son olarak Jerome de Ferra da bıçağının ucunda gözyaşlarıyla can verecek. Anlaştık mı?
İyi de bu dediğini nasıl yapacağım?
Her şeyi tek başına yapmanı beklemiyorum, fakat Maxilla'nın bu şehre yeteri kadar hükmettiği apaçık ortada.
elinden gelen her şeyi yaparak veya benim emirlerimi uygulayarak onu emekliye ayırmama yardım et. İşte o zaman yeni bir yaverim olacak.
Bu uzun zamandır duyduğum en güzel şey. Peki ya, ah, hesabımdaki para ne olacak? Senin emrinle el koyulan meblağ.
O parayı kendi davranışların yüzünden kaybettin. O nedenle bende kalacak. Hayırsever biri değilimdir Leocanto. Bana hizmet edeceksen bunu sakın unutma.
Elbette, elbette. Lakin zahmet olmazsa sen de benim bir sorumu yanıtlayabilir misin? Stragos'un adına seni aldatıyor olabileceğimden niçin endişelenmiyorsun? Ya da koşa koşa yanına gidip tüm bunları ona anlatabileceğimden.
Peki benim seni aldatmadığımı nereden biliyorsun diye sordu Requin hakiki bir keyifle genişçe gülümseyerek.
Tüm bu olasılıklar başımı ağrıtıyor dedi Locke. Oyunlarda hile yapmayı dalavere çevirmeye tercih ederim. Eğer sahiden o dediğin gibi beni aldatıyorsan bu gece eve gidip kendimi asıp kurtulmam daha mantıklı.
Evet ama dur sana daha iyi bir cevap vereyim. İstesen bile Stragos'a ne anlatabilirsin ki? Ondan hoşlanmadığımı, düşmanlarını finanse ettiğimi ve ölmesini istediğimi mi? Böylece ona karşı duyduğum husumeti tasdik edebilsin diye mi? Hiç gereği yok. Stragos kendisine husumet beslediğimi zaten biliyor. Gücünü sağlama almak istiyorsa Talverrar'ın yeraltı dünyasının ona ayak bağı olacağının da farkında. Falan Totzilerim loncaların egemenliğini, üniformaların ve mızrakların egemenliğine yeğlerler. Silahlı diktatörlükte daha az para kazanırsın.
Falan Totzi, nefer anlamına gelen bir terin imparatorluğu tabiriydi. Locke bu sözcüğün suçluları kastetmek için kullanıldığını daha evvel de duymuştu ama kendi aralarında kullandıklarını hiç hissetmemişti.
Böylece geriye tek bir şey kalıyor dedi Requin. Yani diğer yargıcının da senin alınmaya değer bir risk olup olmadığın konusunda hemfikir olması.
Diğer yargıcın mı?
Requin bir eliyle Salendri'yi işaret etti. Her şeyi duydun canım. Leocanto'yu pencereden dışarı mı atacağız yoksa onu aldığın yere geri mi göndereceğiz?
Locke kadınla göz göze geldi, kollarını göğsünde kavuşturdu ve bir köpek yavrusu kadar zararsız görünmesini sağladığını umduğu en tatlı tebessümünü takındı. Salendri kısa bir süreliğine anlaşılmaz bir ifadeyle kaşlarını çattı, ardından iç geçirdi. Ortada güvenilemeyecek pek çok şey var fakat Arhon'un nispeten de olsa yakınına bir casus yerleştirme ihtimalimiz varsa sanırım buna değer. Böyle bir fırsatı yakalamışken değerlendirelim derim.
Efendi Costa, Requin onun yanına gidip bir elini genç adamın omzuna koydu. Kişiliğine yönelik böyle bir övgü hakkında ne düşünüyorsun?
Toplayabildiğim kadarına razıyım. Locke içinin ne kadar rahatladığını gereğinden fazla belli etmemeye çalıştı.
Öyleyse vazifen şimdilik Arhon'u mutlu etmek ve sanırım seni o panzehirle beslemesini sağlamak.
Tanrıların izniyle aynen öyle yapacağım. Locke düşünceli bir edayla çenesini sıvazladı. Bu arada seninle tanıştığımı ona bildirmek zorundayım. Kumarhanende bu gerçeği eninde sonunda öğrenecek başka gözcüleri olabilir. Benden ne kadar çabuk duyarsa o kadar iyi olur.
Elbette, yakın bir zamanda seni tekrar Mon Magisteria'ya çağırır mı dersin?
Bu ne zaman olur bilmiyorum ama evet, çok büyük ihtimalle.
Güzel, bu planları hakkında yine bir şeyler geveleyebileceği anlamına geliyor. Artık seni Efendi de Ferra'nın yanına ve işinin başına yolcu edelim. Bu akşam birilerini dolandırıyor musunuz?
Daha yeni geldik, kafes gösterisini seyrediyorduk.
Ah yaban arıları, o canavarlar bizim için tam bir talih kuşu oldu.
Tehlikeli bir mal.
Evet, Jeremli bir kaptan çekirdek bir sürüyü ve bir kraliçeyi satmaya çalışıyordu. Adamların bunun gümrüğün kulağına gitmesini sağladı, kaptanı idam ettirdi ve kraliçeyi yaktırdı. El konulan diğer tüm arılar ortadan kayboldu ve benim vesayetime geçti. Onları kullanabileceğim bir yer bulabileceğimi biliyordum.
Peki ya arılarla kapışan genç adam?
Unmanlı ama önemsiz bir soylunun aklı bir karış havada 8. oğlu. Günahhaneye borcu vardı. Borcunu her ne pahasına olursa olsun ödeyeceğini ve gerekirse bunu denerken öleceğini söylemişti. Ben de onu sözünü tutmaya mecbur bıraktım. Üstüne 100 solari bahis oynadım. O yüzden umarım borcunu ödeyecek kadar yaşayabilir.
Loke bir kez daha Selendria'ya doğru döndü. Yine tırmanma dolabıyla mı gideceğiz?
Sadece 5. kata kadar. Ondan sonrasını yürüyerek inebilirsin.
Kadın alaycı bir edayla hafifçe gülümsedi.
Kendi başına.
18. ayrımın sonu. Sayfa 170.